Arthur Macon. Demir Kız'ın Öyküsü. Seslendiren Akın Altan. Aziz dostum Dyson, sizi eğlendirmek beni memnun eder. Bay Burton bu sözlerle hikayeyi anlatmaya başladı. Hatırladığım en olağanüstü olay bundan 5 yıl önce meydana geldi. O zamanlar henüz el yordamıyla ilerliyordum. Kendimi işime adamaya karar vermiştim. Ve düzenli olarak her gün büroma gidiyordum. Ancak gerçekten karlı bağlantılar kuramamıştım. Ve dolayısıyla da fazlaca boş vaktim oluyordu. Özel hayatımın ayrıntılarıyla size sıkıntı vermek istemem. Bunlar ilgi çekici olmaktan çok uzak. Bununla birlikte kısaca söylemeliyim ki eşim dostum hiç de az değildi. Dolayısıyla akşamları arkadaş eksikliği çekmiyordum. Bereket versin, toplumun bütün tabakalarından dostlarım vardı. Sürekli olarak aynı fikirlerin tartışılıp görüşüldüğü, dar bir çevre içinde kalmaktan daha şanssız bir şey olamaz bence. Ben, her zaman kafasında benim için yeni bir şeyler olan yeni tipler ve insanlar bulmaya çalıştım. İnsan, bir omnibüste kulak misafiri olduğu iş adamları arasındaki konuşmalardan bile bilgi edinebilir. Tanışlarım arasında şehir merkezinden çok uzakta bir kenar mahallede yaşayan genç bir doktor vardı. Bazen onu dinleme zevki için çekilmez derecede uzun bir tren yolculuğunu göze alırdım. Bir gece pipolarımızı tüttürüp viskilerimizi yudumlayarak şevkle sohbet ederken ikimiz de saatin farkına varmamıştık. Saate bir göz attığımda son trene yetişmek için sadece 5 dakikam kaldığını şaşkınlıkla gördüm. Şapkamı ve bastonumu kaptığım gibi kendimi dışarı attım. Merdivenleri apar topar inip sokak yukarı 4 nala koşturdum. Ancak boşuna. İstasyona vardığımda lokomotifin düdüğünü işittim. Uzun karanlık yolun sonunda kırmızı bir ışığın parlayıp kaybolduğunu gördüm. Bir görevli gelip kapıyı gürültüyle kapattı. ''Londra ne kadar uzakta?'' diye sordum adama. ''Waterloo Köprüsü'ne kadar rahat 9 mil!'' deyip uzaklaştı. Önümde uzun bir varoş sokağı uzanıyordu. Havasını kızgın tuğlalardan yükselen, hafif iç bulandırıcı kokuların zehirlediği bu kasvetli sokakta, iki sıra halinde göz kırpan lambalardan başka bir şey görünmüyordu. Kısacası hiçbir şekilde hoş bir manzara değildi. Ve ben, Pompei'nin sokakları kadar ıssız bu sokakta 9 mil yürümek zorundaydım. Hangi yöne yürüyeceğimi çok iyi biliyordum. Böylece uzakta gözden yiten sıra sıra sokak lambasına bakarak yorgun argın yola koyuldum. Yürürken sağa ve sola doğru uzanan birçok sokağa geçtim. Başka cadde sistemleriyle bağlantılı kimi sokakların ucu bucağı yok gibiydi. İki yanında muntazam sıralı, sıkışık düzen 2 katlı evler bulunan, ansızın boş bir arsayla, çukurlarla, çöp yığınlarıyla ve büyü sona erdiğinde tarlalarla biten kimi sokaklar henüz yeni yeni oluşuyordu. Cadde sisteminden söz ettim. Sizi temin ederim ki bu sessiz yerlerde tek başıma yürürken hayal gücüm çalışmaya başladı ve sonsuzluğun büyüsünü hissettiğimi düşündüm. Burada evrenin muazzam boşluğu gibi bir sonsuzluk olduğunu hissettim. Lambaların yıldızlar gibi aydınlattığı bir sokakta ilerlerken, bilinmeyenden bilinmeyene geçtim. Her iki yanında binlerce insanın oturduğu, uyuduğu bilinmeyen birer dünyanın yer aldığı sokak, başka başka sokaklara açılarak dünyanın sonuna kadar uzayıp gidiyor gibiydi. Başlangıçta, anlatılmaz derecede tek düze evlerin önünden geçtim. Kaldırımın kenarı boyunca uzanan ve 2 katlı pencerelerle kesintiye uğrayan gri, tuğladan bir duvar. Ama yavaş yavaş bir düzenli olduğunu gördüm. Bahçeler vardı ve giderek daha da büyüyorlardı. Gecekonduları inşa edenler daha başına buyruk davranmaya başlamışlardı. Belirli bir mesafe boyunca evlerin önündeki basamakları her iki yanına yerleştirilen alçıdan aslanlar koruyordu. Ve çiçeklerin kokusu, kızgın tuğlaların kokusunu bastırıyordu. Yol bir tepeyi tırmanmaya başladı. Bakışlarımı bir yan sokağa çevirdiğimde çınar ağaçlarının üzerinde yükselen yanmayı gördüm. Diğer tarafında sanki beyaz bir bulut ufku kaplamış gibiydi. Ve hava günlük kokularıyla doluydu. Baştan aşağı çiçeğe durmuş bir ak dikendi bu. Geç kalmış bir faytonun tekerlek seslerini ve tıkırtısını işitmeyi bekleyerek inatla yola devam ettim. Ama sabahleyin kente gidip karanlık basınca geri dönen insanların diyarına fayton nadiren girer. Bir kere daha yürümeye karar vermiştim ki ansızın kaldırımda bana doğru yürüyen birini fark ettim. Yürüyüşe çıkmış birine benziyordu. Ve her ne kadar yer ve zaman kalender giyinmeye elverişliyse de frak giymiş, siyah boyun bağı ve uygarlığın sembolü silindir şapka takmıştı. Sokak lambasının altında karşılaştık. Ve bu büyük şehirde sık sık olduğu gibi tesadüfen yüz yüze gelen iki yolcu birbirimizin şahsında tanıdık birini bulduk. ''Bay Matthias, yanılmıyorsam.'' dedim. ''Evet bayım, siz de Frank Burton'sınız.'' Senli benliliğim için kusura bakmayın ama nereye gittiğinizi sorabilir miyim? Durumu kısaca açıkladım ve benim için Afrika'nın en karanlık köşesi kadar bilinmez bir bölgeden geçmiş olduğumu ilave ettim. Sanırım bir 5 mil daha yürümem gerekiyor diye bitirdim sözlerimi. Saçma! Benimle eve geliyorsunuz. Bu yakınlarda oturuyorum. Aslında karşılaştığımızda akşam yürüyüşümü yapıyordum. Hadi gelin. Herhalde geceyi, geçici bile olsa, bir yatakta geçirmek, 5 mil yürümekten iyidir. Neticede sadece kulüpten şöyle böyle tanıdığım bir adamım. Bu içtenliğine oldukça şaşırmış olsam da koluma girip beni götürmesine izin verdim. Sanmıyorum ki Bay Matthias'la 5-6 defadan fazla konuşmuş olayım. Matthias, bir şeyi okumadan, sigara içmeden, ara sıra diliyle dudaklarını ıslatıp, garip bir şekilde kendi kendine gülümseyerek bir koltukta saatlerce sessiz sessiz oturan bir adamdı. İtiraf edeyim ki hiçbir zaman bana çekici biri gibi görünmemişti ve genelde yürüyüp yoluma gitmeyi tercih etmiştim. Ama Matthias koluma girip beni bir yan sokağa yöneltti ve yüksek bir duvardaki bir kapının önünde durdu. Ay ışığının aydınlattığı sessiz bahçeden yere gölgesi düşen yaşlı bir sedir ağacının altından geçip birçok sivri çatısı olan kırmızı tuğladan eski bir binaya ulaştık. Yeterince yorulmuştum. Kendimi büyük, deri bir koltuğa bırakırken rahatlayarak iç çektim. Bu kenar mahallelerde yola serilen Tanrı'nın cezası kırma taşları bilirsiniz. Yürümeyi bir cezaya çevirir. Bu berbat yolda 4 mil taban tepmenin beni doğru dürüst bir köy yolunda 10 mil yürümekten daha çok yorduğunu hissediyordum. Merakla odayı gözden geçirdim. Geçen yüzyıldan kalma pirinç takviyeli bir yazı masasının üzerindeki bir kağıt yığınının üstüne parlak bir ışık dairesi düşüren bir abajur vardı. Geriye kalan her şey karanlıktaydı. Sadece dar ve basık bir odada bulunduğumu ve odanın mobilya olması muhtemel, hayal meyal seçebildiğim şeylerle dolu olduğunu gördüm. Bay Matthias ikinci bir koltuğa oturdu ve etrafına o her zamanki garip gülümsemesiyle baktı. Acayip görünüşlü, sinek kaydı tıraşlı, dudaklarına kadar bembeyaz bir adamdı. Sanırım yaşı 50-60 arasında olmalıydı. ''Şimdi, madem ki sizi buraya getirdim,'' diye başladı, ''hobimi size bulaştırmalıyım. Benim bir koleksiyoncu olduğumu biliyorsunuz, değil mi?'' Evet, ben yıllarımı ilginç şeyler toplamaya verdim. Hem de gerçekten çok ilginç şeyler. Ama daha fazla ışığa ihtiyacımız var. Odanın ortasına doğru yürüdü ve tabandan sarkan bir lambayı yaktı. Lamba fitilinin etrafından parlak bir ışık yayıldığında her köşeden korkunç görüntüler ortaya çıktı. Karmaşık bir halat ve makara sistemleri olan büyük tahta kasalar duvara dayanmıştı. Devasa bir ızgaraya benzeyen şeyin yanına tuhaf biçimli bir çark yerleştirilmişti. Küçük masaların üzerinde kullanıma hazırmış gibi dikkatsizce konmuş parlak çelik aletler ışıldıyordu ve yere iğrenç gölgeler düşüren vidalı bir mengene göze çarpıyordu. Bir başka köşede ise acımasız, tırtıklı, dişli bir testere vardı.
"Evet," dedi Bay Matthias. "Bunlar gördüğünüz gibi işkence aletleri. İşkence ve ölüm. Bazıları, çoğu demeliyim, daha önce kullanılmış. Birkaçı ise eski örneklerine göre yeniden yapılmış. Bu bıçaklar deri yüzmekte kullanılmış. Bu kasa bir işkence sehpası. Hem de iyi örnek. Şuna bir bakın. Venedik'ten geldi. Kocaman bir at nalına benzeyen şu tasma gibi şeyi görüyor musunuz? Hasta. Ona böyle diyelim. Rahatça oturur ve at nalı boynuna yerleştirilir. Sonra iki ucu ipek bir kordonla birleştirilir. Ve cellat kordonu harekete geçiren manivelayı döndürmeye başlar. Kordon gerilirken at nalının iki ucu yavaş yavaş birbirine doğru yaklaşır. Bu işleme adam boğuluncaya kadar devam edilirdi. İdam şu garip zindanlardan birinde sessizce cereyan ederdi. Bütün bunlar Avrupa'ya özgü. Doğullar elbette çok daha mahirler. Şunlar Çin icadı şeyler. Siz hiç yavaş ölüm diye bir şey duydunuz mu? Bu tür şeyler benim hobim. Biliyor musunuz? Bazen saatler boyu burada oturur, koleksiyonum hakkında düşünürüm. Acı çeken insanların ıstırapla çarpılan, ölüm korkusuyla tere batan suratlarını gördüğümü hayal eder ve merhamet diye yalvarmalarının yankısını duyarım. Ama son edindiğim şeyi size göstermeliyim. Yan odaya gelin. Bay Matthias'ı takip ettim. Yürümenin verdiği yorgunluk, vaktin geç oluşu, bütün bunların tuhaflığı, kendimi rüyada gibi hissetmeme neden olmuştu. Hiçbir şey beni çok şaşırtmazdı. İkinci oda da ilki gibi korkunç aletlerle tıka basa doluydu. Ama lambanın altında tahta bir platform vardı ve üzerinde bir figür duruyordu. Yeşil bronzdan, kolları açık, dudaklarında gülümseme olan çıplak bir kadın heykeliydi bu. Bir Venüs olması amaçlanmıştı. Ama bu şeyde kötü ve ölümcül bir şeyler vardı. Bay Matthias konuşurken bir yandan da sevgiyle pat pat heykele vuruyordu. Adamın ve iğrenç hazinesinin görüntüsünden midem bulandığı için yüzümü öte tarafa çevirmiştim. Hiç dikkate almadığım hafif bir tıkırtı işittim. Bir saatin tiktaklarından daha yüksek bir ses değildi bu. Sonra ansızın bir vızıltı işittim. Harekete geçen bir mekanizmanın sesi. Hızla yüzümü o tarafa çevirdim. O acımasız kollar, Matthias'ın boynunun etrafında kenetlenirken, yüzünde beliren müthiş ıstırabı hiç unutmadım. Tuzağa düşmüş yırtıcı bir hayvan gibi mücadele ediyordu. Sonra boğuk bir iniltiyle biten tiz bir çığlık. Mekanizmanın pırpır eden sesi ansızın ağır bir takırtıya döndü. Atılıp heykelin kollarına yapıştım ve olanca gücümle burup ayırmaya çalıştım. Ama hiçbir şey yapamadım. Heykelin başı yavaşça öne doğru eğildi ve yeşil dudakları Matthias'ınkilerin üzerine kapandı. Elbette beni de sorguya aldılar. Heykele eşlik eden mektup açılmamış olarak çalışma masasının üzerinde bulundu. Alman firma mekanizmanın harekete geçirtilmemesi için müşterisini demir kıza dokunurken dikkatli olması hususunda uyarmıştı. Haftalar boyunca Bay Burton anekdotlarla süslenmiş, orasına burasına benzersiz serüvenlere ilişkin hikayeler serpiştirilmiş hoş sohbetlerle Bay Dyson'ı eğlendirdi. Sonunda ortaya çıktığı gibi ansızın ortadan kayboldu. Son ziyaretinde adaşının anatomisinin bir nüshasını alıp yanında götürdü. Bunu mülkiyet haklarına bir saldırı sayan ve dostunun konuşmalarındaki bazı tutarsızlıkların farkına varan Dyson, onun anlattığı hikayelerin hayal ürünü ve demir kızın sadece süsleyici hayal aleminde var olduğuna hükmetti.
Son.